her zamanki ses, her zamanki tempo.
VSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 27 Mayıs Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Siz de RSFM'desiniz, Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Yedi buçuktan dokuz buçuğa kadar beraberiz hafta içi her sabah olduğu gibi sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bugün neler konuşacağız? Amerika'daki Reza Zarrab davası ile ilgili yeni ayrıntılar var sevgili dostlar. İddianame çıkmadı ama ortaya dökülen görüntüler sevgili dostlar ve Amerikalı savcının ortaya koyduğu dilekçesinde belirttiği ifadeler. Hepsini aktaracağız. Rüşvet rakamları ve fotoğraflar neler söylüyor, neler anlatıyor? Hepsini birazdan bu mikrofonlarda bulacaksınız. Kadınlar isyanda, biz artık otobüsle de yolculuk yapamayacak mıyız diyorlar kadınlar haklı olarak. Sevgili dostlar, şu kadınların başına gelenlere bakar mısınız Türkiye'de? Hem taciz hem şiddet olayları, bir de otobüste bir yerden bir yere giderken en huzurlu, en güvenli olması gereken yerlerde bile başına dikilen muavinler tarafından taciz edilen kadınlar var ve eylemler var. Aktaracağız birazdan bu eylemleri. Uyuşturucu ticaretinden tutuklu olan ünlü şarkıcı Deniz Seki bir dilekçe yazmış ve yeniden yargılanma talep etmiş. İstanbul'da Ataşehir'de lüks bir restoranda baldızının 3 yaşındaki çocuğunun üzerine asit atan enişte, sevgili dostlar, mahkemede şaka yaptım demiş. Başka neler söylemiş birazdan aktaracağız. Bugün 27 Mayıs sevgili dostlar, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü sevgili dostlar. Türkiye'deki tüm darbelerin anası 27 Mayıs. Biraz 27 Mayıs'ı konuşacağız. Ayrıca Yassıada'da neler oluyor? Biliyorsunuz hükümet 27 Mayıs'ları Yassıada'nın tamamını inşaat alanına çevirerek kutluyor sevgili dostlar. Yassıada'da sona doğru ne tür bir inşaat var Yassıada'da aktaracağız. Parlamento dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep etmişti ama bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia eden bazı milletvekilleri de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular dün. Sevgili dostlar, CHP adına başvuranlardan Sezgin Tanrıkul'una kulak vereceğiz. Parlamento hayatında ilk defa böyle bir şey yaptı. Biz de geldik, Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk dedi. HDP'li milletvekilleri de bu başvuruyu yaptılar. Ve kupaların efendisi Galatasaray, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın finalinde 5 kez karşı karşıya geldi. Bakın tarihinde. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tarihinde kupada 5 kez final oynadılar. Galatasaray ile Fenerbahçe, 5'ini de Galatasaray kazandı. Dün akşam da 1-0'lık sonuçta Galatasaray kupayı müzesine götürdü. Ayrıntıları aktaracağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde neler oluyor? Şimdi de bir tarih kaosu var. Genel Merkez kurultay tarihini 10 Temmuz olarak açıkladı ama görevlendirilmiş bir çağrı heyeti var. Çağrı heyeti diyor ki tarih belirleme yetkisi bendedir çünkü mahkeme beni görevlendirdi. Genel merkeze ne oluyor? Genel merkezin tarih belirleme yetkisi yok. Şimdi de bir tarih kaosu var Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Müzik. İsviçre'de Müslüman öğrencilere tokalaşma zorunluluğu getirilmiş. Tokalaşma. Neden İsviçre'den böyle bir zorunluluk gelmiş? Aktaracağız. Türkiye'deki havalimanlarında da dizüstü bilgisayarları kontrol etme krizi başladı. Bizde biliyorsunuz krizler bitmez. Şimdi de havalimanlarında laptop krizi var. Metrelerce uzunluğunda kuyruk başladı. Çünkü laptoplar tek tek kontrol ediliyor. Laptoplar açılıyor, çantadan çıkarılıyor. Açar mısınız laptopu diyorlar. Düğmelere basılıyor. Laptopun açılması bekleniyor. Havalimanlarında kuyruk üzerine kuyruk. Peki ortada fol var mı? Yumurta var mı? Bu kontroller neden çıktı? Onu da aktaracağız birazdan. Hafta sonu İstanbul'da Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası'nın seçimleri olacak sevgili dostlar. O seçimlere katılan isimlerden bir tanesi programımıza bağlanacak, canlı yayında bize katılacak ve İstanbul'daki Mali Müşavirler ve Muhasebeciler seçimde hangi usullere göre seçim verecek, kimi seçecek, bunu aktaracak sevgili dostlar. Bugün günlerden cuma, her cuma olduğu gibi kültür, sanat ve edebiyat köşemiz olacak. Doçent Doktor Burcu Pelvanoğlu bize katılacak ve İstanbul'daki müzayedeleri, son müzayedede Osman Hamdi Bey'in tablosuna verilen rekor fiyatı konuşacağız Burcu Pelvanoğlu'yla. Her sabah olduğu gibi gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere tek tek okuyacağız sevgili dostlar. Yine dolu dolu bir programla RSFM'de Burası Türkiye ile karşınızdayız efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türkiye bir şiddet, bir taciz, bir tecavüz ülkesi. Bunu üzülerek söylüyorum tabii ki. Haline gelmesin lütfen. Ama görüyorsunuz, bazı vakıflar, üstelik hükümete yakın olduğunu belirten, üstelik dindar olduğunu belirten bazı vakıfların yurtlarında öğretmenler bile çocukları maalesef taciz ediyorlar, hatta tecavüz ediyorlar. İşte en son Ensar Vakfı'nın adının karıştığı olayı da hatırlıyorsunuz. Yani sadece kadınlar değil, çocuklar da cinsel saldırıların maalesef kurbanı oluyorlar. En son bir otobüs şirketinin adının geçtiği bir olay yaşandı biliyorsunuz. Bir otobüs firmasına bağlı çalışan bir otobüsün içerisinde uyurken yanı başında mastürbasyon yapan sevgili dostlar, yine üzülerek ve özür dileyerek anlatıyorum ama bunun başka bir usulü yok anlatmanın, çünkü olan olay aynen bu. Bir muavin sevgili dostlar, zaten itiraf da etti. Önce bir kabul etmez gibi oldu. Türkiye'deki Türk insanının da, daha doğrusu dürüst olmayan insanların genel karakteridir bu. Önce bir işten sıyırabilir miyim diye şöyle bir yan çizer, bir su koy verir, bir reddeder, bir inkar eder. Ondan sonra bakar ki kurtuluş yok. Ondan sonra der ki ya şeytana uydum veya yanlış anlaşıldım. İşte muavin de böyle yapmış. Önce bir reddeder gibi yapmış, bir inkar eder gibi yapmış. Ondan sonra demiş ki ya şeytana uydum. Muğla'dan İstanbul'a giden bir otobüste üniversite öğrencisi CD'nin yanına yaklaşıp öğrenci uyuduğu sırada gelip ona bakarak veya bakmayarak mastürbasyon yapan otobüs muavini GGİ kadınlar protesto ediyor. Sevgili dostlar, Eskişehir Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu üyesi kadınlar önceki akşam 2 Eylül Caddesi'nde bulunan Metro Turizm'e ait yazıhane önünde toplandı. Sorumlular yargılansın, Metro Turizm'de yaşanan şiddete sessiz kalmıyoruz yazılı pankart açan kadınlar, cinsel şiddeti aklamayacağız, tacize karşı suskun değil, öfkeliyiz diye slogan atmışlar. Ve kadınlar soruyorlar haklı olarak, biz otobüste bile yolculuk yapamayacak mıyız diyorlar sevgili dostlar. Halbuki otobüs şirketleri bu konuda çok sözüm ona hassas davranırlar değil mi? Bilet keserken ne sorarlar size?
Abi bayan yanı mı derler değil mi? Bayan yanı mı? Ya bayan yanı olsa ne olur? Görmüyor musun? Adam muavin geldi yanına mastürbasyon yaptı. Bayan yanıymış. Böyle hassasiyet olur mu? Bu nasıl bir şirkettir? Bu nasıl bir anlayıştır sevgili dostlar? Üstelik bu şirketin sevgili dostlar, bu şirketin akıllara durgunluk veren bu cinsel saldırı sonrasında bu şirketin sahibi de adı Galip Öztürk. Bu şirketin sahibi bir açıklama yapıp bu saldırıyı başka unsurlara da bağlıyor. Artık benim söylemekten bıktığım, efendim yok paralel çeteye bağlamış, yok bilmem neye bağlamış. Yakında başka şeylere de bağlarlar. Solcular yaptı, sağcılar yaptı, sosyal demokratlar yaptı, liberaller yaptı, paraleller yaptı. Bakın, Türkiye'nin büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Hiç kimse yenilmeyi veya başarısızlığı hakkaniyetle ve vicdanla kabul etmeyi bilmiyor Türkiye'de. Sorumluluğu kabul et. Ya de ki, kardeşim evet özür diliyoruz. Araştırmaya soruşturmaya başladık. Gereken kişinin işine son verdik. Mağdur hanımefendi, mağdur kızımız için de gereken her şeyi yapacağız. Kamuoyundan özür diliyorum. Bunu diyemiyor kimse ya. Dün Galatasaray'a 1-0 yenildi Fenerbahçe. Aziz Yıldırım maçtan sonra ne Galatasaray'ın şikeciliğini bıraktı, ne federasyonu bıraktı, ne paralel bıraktı, ne bilmem. Ya çık de ki ya biz başaramadık, kaybettik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum de ya. Bunu demek Türkiye'de bu kadar zor mu oldu artık? Ben anlamıyorum sevgili dostlar. Yani gelin de kadınlara hak vermeyin sevgili dostlar. Kadınlar, yani Türkiye'de kadınların çektiği trafikte fiziki şiddet, trafikte sözel şiddet, evde kocalardan fırça, dışarıda sevgililerden fırça, otobüste uyurken başına gelen bir muavin, öbür tarafta başka küfürbaz insanlar. Yani metrobüse binerken kadına omuz atan tipler var ya. Metrobüste yan yana, hani böyle bir binme şekli var ya İstanbul'daki, İstanbullular çok iyi bilirler onu. Hani böyle tam otobüsün, metrobüsün yanaşma çizgileri var. Tam o kapıyı böyle şavullatırlar, kapıyı hizalar böyle durur. Barajda serbest atışı bekleyen futbolcular gibi böyle bekler yan yana. Metrobüs gelir, tam hizasında kapıyı açar. Yanında kadın vardır, kadın da tabii bir adım atar. Kadına buyurun efendim, siz kadınsınız, önden binin deme nezaketini gösteren metrobüste bir tane erkek gördün mü Onur sen? Görmedin değil mi? Bir tane görmedin. Vallahi ben de görmedim. Ya bırak nezaketi sevgili Onur, bırak nezaketi. Kadına omuz atıyor ya. Metrobüse binerken kadına omuz atıyor, düşecek kadın yere. Metrobüse biner binmez hani böyle hemen karşı sol tarafta ikili koltuklar vardır. Biner binmez. Sol tarafta ikili koltuk. Solda ikili, hemen karşıda camın kenarında ikili koltuk. Oraya kadın oturmak üzereyken koltuğa böyle sıyrılarak oturan tipler var ya. Kadınlar önce. Kadın neredeyse adamın kucağına oturacak. Böylesine terbiyesiz insanlar var. Şimdi bu terbiyesizliğin olduğu yerde böyle metro turizm bilmem ne hakikaten... Yani hem artık rezaletin son noktası diyorum, şaşırmadan edemiyorum ama bir tarafta böyle örnekleri görünce de şaşırmıyorum. Bir tarafta sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bir tarafta mastürbasyon yapanlar, bir tarafta çocuklara asit atanlar. İstanbul Ataşehir'de bir restoranda baldızının 3 yaşındaki YK adlı çocuğunun üzerine asit atan ve yaralayan ve maalesef 3 yaşındaki çocuğun gözünü kaybetmesine neden olan enişte sevgili dostlar, Cihan Araçman, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten yaralama ve bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlarından 13 yıl 8 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Daha yeni çıktı bakın.
Cihan Araçman evli ve bir çocuklu üniversite mezunu ve pazarlamacı olduğunu belirtmiş. Evli ve bir çocuklu. Allah'tan kork. Senin de çocuğun var. 3 yaşındaki bir çocuğun gözüne asit döküyorsun. Ve o çocuk kör oldu. Ve mahkemede utanmadan demiş ki bu enişte. Şaka yaptım demiş ya. Şaka yaptım. Şimdi sevgili dostum belki bu da paralele bağlar. Paralel döktü der veya başkaları döktü der. Ben yapmadım o yaptı der. Şike var maçta der. Değil mi? Galatasaray'ı suçlar, Fenerbahçe'yi suçlar. İşte şaka yaptım diyor. Hakim de öyle bir ceza versin ki buna. Sorduğu zaman bu asitçi enişte sorduğun zaman hakim desin ki şaka yapmadım sana. Sen şaka yapmaya devam et. Hapiste de şaka yaparsın. Mahpus arkadaşlarına, koğuş arkadaşlarına. Ama benim sana verdiğim ceza şaka değil desin bu enişteye. Türkiye'de olanı biteni, yapılan açıklamaları sevgili dostlar artık gazetecilerin, yorumcuların yorumlamasına gerek yok artık. Bizi aştı olay. Yani asitçiler, mastürbasyoncular, bilmem neciler. Ortalık kaynıyor bunlarla. Artık valla yani biz her programda bir doktora bağlanalım ya. Bir psikoloğa falan bağlanalım her programda. Arda. Uyuyor mu Arda? Arda biz her programda Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına bağlanalım. Her programda. Türkiye'yi bunlar anlatsın ya. Çok açık söylüyorum yani. Türkiye'yi artık doktorlar yorumlasın. Manzara bu. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hükümlü bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki yeniden yargılama talebinde bulundu sevgili dostlar. Soruşturmasını yürüten savcı Bilal Bayraktar ve kendisini yargılayan iki hakimin açığa alındığını hatırlatmış Seki verdiği dilekçede. Ben yargıdan af ya da merhamet istemiyorum. Tek isteğim bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yeniden yargılanmaktır demiş. Hastalıklı dönemin tek mağduruyum demiş. Paralel yapı iddialarına değinilen dilekçesinde bu yargının hastalıklı döneminin tek mağduru benim demiş Deniz Seki. Tek mağduru bu mu? Oho! Şikeciler mağdur, ergenekoncular mağdur, balyozcular mağdur. Sadece Deniz Seki'dir ama Deniz Seki verdiği dilekçede demiş ki tek mağdur benim demiş. Bakalım yeniden yargılama kararı çıkacak mı Deniz Seki için? Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bugün 27 Mayıs 2016, 27 Mayıs 1960 darbesinin maalesef yıl dönümü. Türkiye'deki bütün darbelerin darbe kültürünün adeta anasıdır 27 Mayıs. 27 Mayıs'ta başlamıştır tüm bu darbe alışkanlıkları, junta kurma alışkanlıkları. Junta kuruluyor Türkiye'de. Böyle hani biz eskiden maç yapmak için aramızda beşerli, altışarlı takım kurardık. Hatta bazen adım yapardık böyle adım. O adımda kim galip gelirse takımı o kurardı. Takımı kuran topu getirirdi. Minyatür kale maç yapardık sevgili dostlar. Mahallenin de abisi gelip at bakayım abinin kıllı göğsüne falan derdi. Sonra topa bir vururdu biz topu almak için yarım saat uğraşırdık. Ondan sonra bu takım kurma işi junta kurmaya dönüştü. 27 Mayıs'larda Yassıada'da 27 Mayıs 1960 tarihinde... Meydana gelen darbeden sonra Yassıada'da düzmece bir mahkeme tarafından yargılanan Başbakan Allah rahmet eylesin Adnan Menderes, Hasan Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan sevgili dostlar idam edilmişlerdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin büyük bir utancıdır 27 Mayıs darbesi. Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan Demokrat partilerin yargılandığı ve dönemin başbakanı Adnan Menderes'in idam edildiği Yassıada'daki imar çalışmaları inşaat alanına döndü Yassıada. Sevgili dostlar, Adnan Menderes ve iki bakanın, seçilmiş bir başbakanın idam edildiği ve iki bakanın idam edildiği Yassıada'da insanlar tatile gidecek. Adnan Menderes'in anısının olduğu, asıldığı yerde insanlar nasıl tatil yapacak ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? İmar çalışmaları devam ediyor. Her yer inşaat. Yani karalar eksik kaldı. Şimdi adalarda da inşaat var. Demokrasi ve Özgürlük Adası olacakmış adı. Yassıada'da 103.750 metrekarelik bir alanda yapılıyor. Bütün ağaçlar kesildi orada. Ama merak etmeyin, yerine yeni ağaçlar dikilecekmiş. Bu da yeni adet çıktı başımıza. 50 yaşında, 60 yaşında, 100 yaşında ağaçları bitkisiyle, hayvanıyla, börtü böceğiyle yok ediyorlar, kesiyorlar. Orada hiçbir canlı kalmıyor. Ondan sonra diyorlar ki yenisini dikeceğiz. Ya sen orayı yok ettikten sonra yenisini diksen ne olur, dikmesen ne olur? Yassıada projesinde temel geçen yıl 14 Mayıs'ta atılmıştı. Adada kaba inşaatlar bitmiş. Müjde, kaba inşaatlar bitmiş. %80'i bitmiş daha doğrusu. Spor salonu, spor salonunda da mahkeme, işte o düzmece mahkeme, darbe mahkemesi o spor salonunda kurulmuştu sevgili dostlar. Hatta mahkemenin başkanı Salim Başol bir askerdi. Düşünebiliyor musunuz? Askerlerden mahkeme başkanı falan oluyor. Beni buraya getiren ve beni buraya başkan yapan irade böyle istiyor demişti, bir de utanmadan itiraf etmişti. İşte o mahkeme, subay gazinosu ve yatakhane binası. Onların hepsi restore edilecekmiş, başka amaçlarla kullanılacakmış. Peysaj çalışmaları kapsamında da 444 yetişkin ağaç dikilecekmiş. Ya 444 yetişkin ağaç. Yassıada'daki ağaçlar bile kesildi. İstanbul'un uzağında, denizin ortasındaki bir adadaki ağaçları bile kesmeyi başarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Üçüncü havalimanı ve üçüncü köprü için İstanbul'da binlerce ağaç kesildi. İstanbul'un kuzey ormanları yok edildi. Onlar bitti. Yassıada'daki ağaçlar da kıtır kıtır kesildi. Bakalım sırada ne var? Dünyadaki her şey zıddıyla var olur sevgili dostlar, değil mi? Bunu felsefeciler de söyler. Dünyadaki her şey zıddıyla vardır, zıddı. Yani iyi ile kötü. Bu dünyada vardır. Zıddıyla vardır. Soğuk sıcak, siyah beyaz, güzel çirkin, keder ve sevinç gibi. Bu dünyada her şey zıddıyla vardır. Ama Türkiye gibi kendisinin zıddını kendi kendine yaratan başka bir memleket var mıdır acaba ya? Ha? Ya da siyaset gibi. Dokunulmazlıkların meclis kararıyla kaldırılması sonrası sevgili dostlar, HDP ve CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmaya başladı. Dün HDP'nin Meclis Anayasa Komisyonu üyeleri Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş ile HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve Mardin Milletvekili Erol Dora hakkında dokunulmazlık fezlekesi bulunan ve düzenlemeden etkilenen HDP milletvekilleri adına iptal başvurusu yapıldı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da iptal başvurusunu yapan isimlerden biriydi. İptal başvurusunu yaptı Sezgin Tanrıkulu ve ardından şu açıklamayı yaptı.
Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptal başvurusunda bulundum. Parlamento bugüne kadar böyle bir düzenleme yapmamıştı dokunulmazlık konusunda. Yani anayasayı değiştirerek bir dokunulmazlık kaldırması yoluna gitmemişti. Dolayısıyla ne parlamentoda bunun bir örneği var ne de Anayasa Mahkemesi'nde bunun bir emsali var. Anayasa Mahkemesi'ne biz şu nedenle başvurduk. Her ne kadar değişiklik bir yasama işlemi olan anayasa değişikliğiyle yapılmış ise de bu bir meclis kararıdır. Dolayısıyla şekil aslında anayasa değişikliği olsa bile özü itibariyle bir meclis kararıdır. Ve bu meclis kararıyla bizlerin iadesine rağmen, anayasadaki ve iç düzeydeki güvencelere rağmen dokunulmazlığımız kaldırılmıştır.
İşte Seskin Tanrıkul'un açıklamaları böyleydi. Dokunulmazlıkları kaldırmak için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulun. Parti olarak değil, bireysel olarak yapılıyor CHP'de başvurular. HDP'de de aynı şekilde sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nde neler oluyor? Ona da değinelim. Gerçi Devlet Bahçeli hoşlanmıyor bizim MHP'den söz etmemizi. İşte diyorlar ki sabah akşam, Devlet Bahçeli diyor daha doğrusu, sabah akşam medya bizden bahsediyor. Acaba kime hizmet ediyorlar diyor. Bilmem. Kime hizmet ediyoruz biz ya? Biz anayasaya hizmet ediyoruz. Kamuya, vatandaşlara hizmet ediyoruz Sayın Bahçeli. Şöyle bir anayasayı açıp basının görevlerini bir okusanız, değil mi? Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde basın neden vardır, medya niçin vardır, halkın haber alma özgürlüğü aynı zamanda bir demokrasinin olmazsa olmaz bir sac ayağı olduğunu herhalde siz de bilirsiniz Sayın Bahçeli. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu kaotik ortamı herhalde ben yapmadım değil mi? Gazeteciler yapmadı herhalde. MHP'yi bu duruma sokan kim? Kim yaptı? Bizim apartmanın kapıcısı mı getirdi MHP'yi bu hale? Yoksa köşedeki bakkal Recai amca mı yaptı? Kim yaptı? Bu daha tarihiniz bile belli değil ya. Bir tane kurultay yapacaksınız. Kurultayın hiçbir şeyi belli değil. Ne tarihi belli, ne adaylar belli, ne kim seçileceği belli. Çağrı heyeti kim? Genel merkez diyor ki 10 Temmuz'da yapılacak. Çağrı heyeti diyor ki genel merkezin tarih belirleme yetkisi yoktur. Çağrı heyeti olarak mahkeme bizi görevlendirdi. Tarihi biz belirleriz diyor. Daha genel merkez kendisinin tarih belirleme yetkisi olmadığını dahi bilmiyor. Hukuktan bu kadar bir haber. Ama Devlet Bahçeli'ye sorduğun zaman medya bizden bahsediyor. Kimden bahsedeceğiz? Almanya'daki Hristiyan Demokrat Parti'den mi bahsedeceğiz? Kimden bahsedeceğiz? Şimdi seyreyle gülüm keten elva. Hem çağrı heyeti ayrı bir tarih belirlerse hem de MHP genel merkezi kendi belirlediği tarihte diretirse şimdi de tarih kaosu çıkacak. Önceden kurultay olacak mı olmayacak mı kaosu vardı MHP'de. Şimdi çağrı heyeti de hayır 10 Temmuz olmaz başka tarih derse şimdi de tarih kaosu başlayacak. Nerede başlayacak? Devlet Bahçeli'nin yönetimindeki Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Sayıştay Başkanı Recai Akyel'in görev süresi 25 Haziran'da doluyormuş. Recai Akyel, Sayıştay Başkanı. Meclis Sayıştay Başkanlığı seçiminde adaylık başvurusu yapmak isteyecekler için gazete ilanı vermiş. Ve başvuru koşullarını duyurmuş. Aa, Sayıştay Başkan arıyormuş gazete ilanıyla. Başvursak mı? Ben iyi çay toplarım mesela. Yani. Ben çok iyi çay toplarım. Çay hasadı yaparım. Evet, iş arayan herkese duyurulur. Sayıştay Başkanlığı'na eleman aranıyormuş. 25 Haziran'da bitiyor Sayıştay Başkanı Recai Akyel'in görev süresi. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Yolda gidiyordum geçen gün. Bir üniversitenin ilanını gördüm sevgili dinleyiciler. Üniversitenin adını söylemeyeceğim ama üniversite verdiği ilanda şunu da belirtmiş. İşkur'la işbirliği yapıyorum diyor. İşkur. Yani iş ve işçi bulma kurumu. Üniversitenin verdiği ilan bu. Yani artık Türkiye'de sevgili dostlar iş bulmak için öyle meslek okulu, meslek yüksek okulu, üniversite, fakülte, master, doktora bunlar zaten yeterli değil artık. İşsizlik oranlarını biliyorsunuz. Artık üniversiteler böyle ilanlar veriyor. İş ve işçi bulma kurumuyla ortaklaşa. Mezun olanlara işkur desteği. Üniversitenin verdiği ilan vallahi de böyleydi, billahi de böyle. Saatlerimiz 8'e geldi sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bir ara vereceğiz, aradan sonra Burası Türkiye tüm hızıyla devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
SFM'de arada bir gördüğünüz gibi, daha doğrusu programın aralarında asla eskimeyen Gold olarak tanımladığımız harikulade parçalar çalıyoruz. Mesela Whitesnake'in söylediği Is This Love adlı bu parçada olduğu gibi. Nasıl, beğeniyor musunuz çaldığımız müzikleri? Tem yolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı tünelinin yer aldığı Kaynaşlı Kavşağı ile Abant Kavşağı arasında olan bölüm dün saat 12.30 itibariyle kapatıldı. Ekipler Ankara yönüne giden araçları D100 karayoluna yönlendirdi. Ben anlamıyorum sevgili dostlar, daha önce de söylemiştim. Güya sürekli yol yapılıyor Türkiye'de. Duble yollar, bilmem ne yollar falan filan. Ama sürekli de yollar kapatılıyor. Hem yol yapılıyor hem yol kapalı. Taksim'e inşaat yapıldı, AKM kapalı. Değil mi? Hızlı tren yapıldı, Haydarpaşa Gebze kapalı. Anlayan biri gelsin. Is this love?
Thank you. vuruş
başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Yine yaptı Bogdanovic.
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor.
Spor.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Galatasaray yine yaptı yapacağını ve bu seneyi kupasız kapatmadı. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Podolski kaydetti golü kafayla. Gerçekten de bir turnuva takımı, bir kupa takımı olduğunu gösterdi Galatasaray. Dün maç fena olmadı, güzel oldu. Galatasaray ilk yarı çok daha etkiliydi ve golü de attı zaten. Ama ikinci yarı, son yarım saat mahkum oynadı. Fenerbahçe baskı kurdu Galatasaray karşısında ama bu baskı aslında bal yapmayan arı gibiydi. Sadece bir pozisyonu vardı, direğe çarpan bir pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin. Onun dışında baskı kurmasına rağmen pozisyon bulamadı. Galatasaray'ın müzesine götürdüğü Türkiye Kupası sayısı kaç biliyor musunuz? 17. Türkiye Kupası, sadece Türkiye Kupası'ndan müze kurabilir Galatasaray. Yani sadece burası ayrı bir müze, sadece Türkiye Kupası'nı koyduk diyebilir. 17 tane oldu be. Maşallah Galatasaray. Tebrikler Galatasaray, tebrikler. ...60'lı yıllar zaten Galatasaray'ın Türkiye Kupası hakimiyetiyle geçmiş. Arda'nın önüme verdiği notlardan okuyorum size. İki sezon Trabzon'da Gençler Birliği karşılaşmış ve Trabzon kazanmış 2002'de. Sonra 2005-2006, 2006-2007'de Beşiktaş'ın hakimiyeti var. Sonra Fenerbahçe kazanmış. Daha sonra yeniden Galatasaray devreye çıkmış. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la 5. kez final oynadı sevgili dostlar. Bakın, tarihlerinde iki takım 5 kez Türkiye Kupası'nda final oynadı. 5'ini de Galatasaray kazandı. Tabii durum böyle olunca da Aziz Yıldırım çok kızgın. Sevgili dostlar, Fenerbahçe başkanlığında kaçıncı yılı Aziz Yıldırım'ın, söyleyin. Arda kaçıncı yılı? Aziz Yıldırım kaç yıldır başka? Bir dakika diyor, internete bakacak. Ya ezbere söylesene. 18 oldu. 18 yıldır Aziz Yıldırım başkan. Ve bu 18 yıllık başkanlığı süresince Galatasaray tam 21 kupa kazandı. 21 kupa. Maçtan sonra Aziz Yıldırım yine bütün suçları başkasına attı. Biliyorsunuz Aziz Yıldırım'ın genel tavrı budur. Kendisinden başka herkes suçludur. Hızını alamadı. Galatasaray şike yapıyor dedi. Ben şike yapmadım ama Galatasaray sürekli yapıyor dedi. Türkiye'de şampiyonu hakemler belirledi dedi. Küme düşeni de hakemler belirledi dedi. Yani hiç sahada top falan oynanmamış. Her şeye hakemler karar vermiş. Şikeler karar vermiş. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözleri. Galatasaray kupayı kaldırdı. Kupa töreninden de Aziz Yıldırım takımı sahadan çekti. Sevgili dostlar, kupa törenine Fenerbahçe katılmadı. Ve gerçekten büyük ayıp etti. İşte tek adam olunca böyle sevgili dostlar. 18 yıldır tek adam. Razıysanız diyecek sözüm yok. Bu arada önemli bir not paylaşmak istiyorum sizlere. Maç sırasında siz de görmüşsünüzdür, maçı seyreden dinleyicilerimize söylüyorum. Ortalık yine yangın yerine döndü. Havai fişekler yakıldı, onlar sahaya atıldı, maç durdu, ortalık duman dumana, göz gözü görmedi. Şimdi ben de buradan soracağım. Türkiye Futbol Federasyonu'na soracağım. Maç Antalya'da oynandı bu arada. Maç Antalya'daydı. Tribünler yarı yarıyaydı. Yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray. Bu çok güzel bir şeydi. Maçtan önce de omuz omuza birbirlerinin elini tutarak, birbirlerine başarı dileyerek maça girdi Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlar. Bu da çok güzel bir şey. Demek ki olabiliyor. Ama o yanıcı maddeler, o havai fişekler tribünlere nasıl girdi arkadaşlar? Nasıl girdi ey Türkiye Futbol Federasyonu? Maçı izleyenlerin arasında Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören de vardı. Spor Bakanı da vardı maçı izleyenler arasında. Fatih Terim de vardı. Başkanlar da vardı. Peki o yanıcı aletler, yanıcı maddeler o sahaya nasıl girdi? Hani pasolik vardı. O pasolik ne işe yarıyor? Bu önlemler varken, pasolik varken rekor sayıda meşale sahaya nasıl giriyor sevgili dostlar? Biz buradan soralım bakalım. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim önüne çıkmıştı Reza Zarrab. New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın Reza Zarrab'la ilgili hazırladığı dosyanın temel dayanıklarından birini FBI ajanlarının Zarrab'ı Miami Havalimanı'nda gözaltına aldıkları sırada el koydukları cep telefonu oluşturdu diyor Hürriyet gazetesi. Fotoğraflarla Zarrab'ın çeşitli işletmeler sayesinde önemli bir servet topladığına ve lüks hayatına dikkat çekildi. Reza Zarrab'ın cep telefonundan çıkan fotoğraflarda altın tabancası var. Otomatik silahları, atı, yatı, uçağı, külçe altınları. Bakın yanlış duymadınız. Amerika'da cep telefonundaki fotoğraflarından bunlar tek tek dosyaya girmiş. Cep telefonundan çıkan fotoğrafları söylüyoruz. Külçe altınlar, deste deste paralar. Paralar ayakkabı kutularında mı bakayım? Yok, onlar açıktaymış. Yatı katı atı var. Atı da var. Atına binerken fotoğrafı var. Yani şaka yapmıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen sıkı tutunun fotoğraflar arasında. Vallahi bak. Denizaltısı var adamın ya. Denizaltı, denizaltı. Ya resmen hani kendisine oyuncak alan çocuklar olur ya, ve bunu da al, bunu da istiyorum, bunu da ver. Hani para böyle çoktur. At almış, yat almış, uçak almış, paraların bir de fotoğrafını çekmiş ya. Deste deste fotoğraf, paralar. Burada var işte, gazetelerde var. Ben Hürriyet gazetesinden okuyorum, ekonomi sayfası. Üst üste konmuş deste deste paralar. Artık helal para mıdır, haram para mıdır? Yorum sizin. Ben bir şey demiyorum. Belki de helalinden kazanmıştır. Ona da bir şey demiyorum. Ama bunların fotoğrafını çekmiş. Külçe altınlar da var. Otomatik silahlar var. Ve bir de denizaltı var. Denizaltıya bak. 1,5 milyon dolar değerindeymiş sevgili dostlar. 4 motorlu şarjlı sualtı lityum pil ile 6 saate kadar su altında gidebiliyormuş. 5 metre uzunluğunda, 1 metre 90 santim genişliğinde, 1800 kilo ağırlığında bir denizaltı. 120 metre derinliğe kadar inebiliyormuş. Denizaltı ortalama 12 ile 18 kilometre arasında hız yapıyormuş. İçinde tuvalet, minibar, dijital ses ve görüntü sistemleri bulunan denizaltının mercekli camları sayesinde denizin dibinde yolculuk yapabiliyor. ve o büyülü dünyanın içine girebiliyorsunuz. Ne günler görüyoruz Türkiye'de. Burası Türkiye bu programın adı ama artık bu isim bile kafi gelmemeye başladı sevgili dostlar. Ne ismi koysak bu programa ya? Burası Türkiye yetmiyor artık. Ya bir insan neden denizaltı alır acaba ya? Denizaltı ile denizin dibine niye inersin ya? Balıklara merhaba demek için mi iniyorsun acaba? Ebru'cum yağ kızart, ben denizaltıya iniyorum, bir iki istavrit alacağım. Bu arada Amerikalı savcı Bahara demiş ki aman sakın elinizden kaçırmayın bu zarrabı. Türkiye'ye kaçarsa bir daha alamayız, iadesi mümkün olmaz. Neden? Çünkü rüşvetle işini görür Türkiye'de demiş. Bak savcıya bak neler söylemiş, bakın. Aman sakın elinizden kaçırmayın, Türkiye'ye giderse rüşvetle işini görür. Bir daha bunu tutamayız, bir daha alamayız buraya demiş. Amerikalı savcıya bak, her şeyi biliyor, her şeyi biliyor. Ne anasının gözüne. Dün RSFM mikrofonlarına bağlandı Cumhuriyet Gazetesi'nin Washington muhabiri İlhan Tanır ve dava ile ilgili bakın neler anlattı, dinleyelim.
Biz henüz asıl iddianameyi görmedik. Benim kaynaklarımın söylediği kadarıyla bu asıl iddianame çok daha geniş, çok daha derin olacak ve biz dün 17-25 Aralık'ın 55 sayfalık bir tercümesini gördük ama Amerikalı yetkililerin, yetkili makamların kendi delilleri, kanıtları, savları, iddialarını göreceğiz, suçlamalarını göreceğiz. Ondan dolayı bu bismillah. Yani Rıza Zarrab'a yönelik olarak Amerikan Hazine Bakanlığı'nı ne şekilde zarara uğrattı, Amerikan devletini ne şekilde aldattı, İran'ın ambargoların nasıl deldi hususunda Amerika'nın kendi kanıtlarından ziyade bu kez neden Rıza Zarrab serbest bırakılmamalı? Yani serbest derken zaten kefaletle bırakılmamalının cevabını verdi. Bu cevabını verirken de hem 17-25 Aralık'a referans verdi. Yeni bir bilgi olarak Rıza Zarrab'ın o hapisten çıkarken dahi bu siyasetçilerle ilişkisini kullandığı, rüşvetle hapisten çıktığını ilk defa açıklıyor. Bu söyleyeceğim dilekçede yok ama baktığımızda geçen hafta Rıza Zarrab Togemdere, yani evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşine kurucusu olduğu bir derneğe milyonlarca dolar parayı 17-25 Aralık'tan sonra ilettiğini görmüştük. Böyle bir durum da söz.
Evet, gazeteci İlhan Tanır geçtiği haberler önemli gerçekten. Washington'da bu haberi, bu dosyayı çok yakından takip ediyor. Şimdi bir de şöyle bir şey de var. Amerika'daki dava sevgili dostlar, sosyal medyada bazıları böyle yazıyorlar ama bu yanlış. Amerika'daki dava Türkiye'de kapatılan, savcıları görevden alınan ve dosyası kapatılan 17 Aralık'ın bir devamı değil. Amerika kendi davasını yapıyor. Yani benim ambargomu sen nasıl delersin? Ben uluslararası bir ambargo koydum, sen nasıl İran'la ticaret yaparsın davası. Bizdeki başka, bizdeki 17 Aralık rüşvet var, yolsuzluk var falan filan. Bizdeki başka bir dava. Amerika'daki o davanın, Türkiye'deki davanın devamı değil. Bakın avukat Fidel Okan bu konuyu da gayet iyi anlattı. Avukat Fidel Okan'a da kulak verelim.
Şimdi basında bu olayla ilgili maalesef Türk halkı yanlış bilgilendiriliyor. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Çünkü şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyen soruşturma Türkiye'deki 17-25 Aralık dosyasına ilişkin bir soruşturma değil. Dolayısıyla ABD'de buna ilişkin olarak savcı tarafından mahkemeye sunulan deliller ve belgeler sadece kefalet başvurusunun reddedilmesi gerektiğine yönelik delillerdir. 17-25 Aralık soruşturması ile ilgili Türkiye'de iki tane algı oluştu. Birincisi, bu soruşturmaların tamamen paralel devlet yapılanmasının bir ürünü olduğu, her şeyin tamamen düzmece, usulsüz bir şekilde gerçekleştiği, dosyaların boş olduğu, bu kişilerin masum olduğu, dolayısıyla cemaat tarafından organize edilen ve hükümeti bu anlamda zor duruma sokmaya yönelik bir soruşturma dosyası gibi anlatıldı. Bir diğer noktada ise bunun, bu dosyaların neticede cemaat tarafından yürütülmüş olsa da tamamen dolu olduğu, bu kişilerin suçlu olduğu, hükümete yönelik herhangi bir girişimin söz konusu olmadığı, hükümetin bunu ortadan kaldırmak veya işte örtbas edilmesi amacıyla böyle bir iftiraya başvurduğu yönde algı yapıldı. Halbuki ben başından beri 17-25 Aralık soruşturmalarının Türkiye'de yıllardan beri farklı devlet yapılanmaları içerisinde, devlet kuruluşları içerisinde örgütlenen bir cemaat yapılanmasının doğal olarak buralarda yapılandığı için bunların yaptığı bir organizasyon olduğunu, bunun sadece yargı eliyle değil, emniyet, medyada birçok alandan oluşan bir üçgende gerçekleştiğini, ancak bu operasyonlar her ne kadar bir yargısal darbe girişimi noktasında ortaya çıkmış olsa da, bu soruşturma dosyalarında ortaya atılan iddia ve delillerin kesinlikle kuvvetli olduğunu, dolayısıyla her iki noktanın da araştırılması gerektiğini ifade etti.
Evet, avukat Fidel Okan'ın açıklamaları da böyleydi. Demokratik toplumlarda değil mi, dernekler, vakıflar seçimle iş başına gelir. Seçilen yönetim kurulları delegelere ve seçmenlerine karşı hesap verirler sevgili dostlar. Niçin işte bunlar yapılır? Mesela bir ülkede hükümet neden kurulur? Refah, demokrasi, ekonomi, hürriyetlerin tesisi ve devamı için kurulur değil mi? Hükümetler niçin kurulur? Hizmet için kurulur. Hizmetin de amacı budur. Ekonomiyi geliştirmek, demokrasiyi getirmek, bunun devamı. Bizde niçin kurulur hükümet? Bir siyasetçiyi başkan yapmak için kurulur. 65. hükümet bu yüzden kuruldu mesela. Bir de başımızdan hiç gitmeyen dernek, federasyon, konfederasyon başkanları vardır. 30 yıldır, 40 yıldır, 20 yıldır dernek, konfederasyon, vakıf başkanlığı yapan insanlar var Türkiye'de sevgili dostlar. Neyse. Şimdi bakın, bu hafta sonu da önemli bir grup, önemli bir kuruluş, önemli bir sivil toplum örgütü seçime gidecek. İstanbul'da Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası seçime gidecek sevgili dostlar. Önemli, biliyorsunuz, defterlerimizi tutan muhasebeciler, hesap kitap işini tutan mali müşavirler. Bunlar Türkiye'nin hesabını kitabını tutan insanlar ve İstanbul'da da bir seçim var. Seçime katılan bağımsız mali müşavirler grubu adayı Turgay Kanarya. Şu anda canlı yayında, telefon attığımızda. Turgay Bey, günaydın.
Günaydın, günaydın Murat Bey.
Hoş geldiniz. Kaç bin kişiden bahsediyoruz mali müşavirler odası olarak?
38.160 üyemiz var bugün itibariyle.
Evet.
2400'e yakında ruhsatını maalesef harçları yatıramadığı için almayan meslektaşlarımız var.
Yani seçime onlar giremeyecek mi? Katılamayacak mı? Katılamıyorlar. O zaman 35 binden fazla değil mi?
Evet. Kişi, 8 bin üyemiz var şu anda.
Seçime mevcutta. Girecek. Neden hafta sonu iki güne yaydınız? Şey mi oluyor, biraz uzun mu sürüyor bütün bunlar?
Bir gün genel kurulumuzu yapıyoruz.
Evet.
İkinci günde oylama. Normal sandıklar kurularak.
Anladım.
Oylamaya sahip tutuluyor.
Turgay Bey, sizde de tek adam yoktur inşallah. Yani her yerde tek adam. Ya kaç aday var mesela Mali Müşavirler Odası'nda? Seçime kaç aday girecek?
Şimdi girecek olan liste muhtemelen 4 liste giriyor. Bir liste daha girme ihtimali var. 5 liste gireceğini
ne güzel, çok adaylı. Ne kadar güzel. Evet.
Tabii, demokrasinin güzelliği bu zaten.
Sizin grubunuz önemli nedir? Sizin adaylığınız nedir? Bilgi verin bize. Siz hangi grup adına giriyorsunuz?
Bağımsız Mali Müşavirler grubu adına.
Evet.
Giriyoruz.
Sizin farkınız ne?
Bizim farkımız demokrasiye inandığımızdan dolayı da ve projelerimizi üretmek istiyoruz. Siyaseti odanın dışında bırakmayı. Çünkü siyaset çok bulaştı odamıza.
Evet.
Bir meslek örgütünde bu kadar siyasetin yapıldığı bir ortamda mesleğin geriye götürülmesini ve mesleğin gelişmesi maalesef yapılamıyor. Duruyor olduğu yerde.
Siyaseti bulaştırmamak mümkün olabilecek mi sivil toplum kuruluşlarında? Siyaset olmayan STK kalmadı Turgay Bey.
Onu yapmak için uğraş veriyoruz. En azından evet, bizler kapının önünde tutalım. Siyasi fikirlerimiz içimizde kalsın. Bizim teknik olarak zaten beklentimiz tek bir stratejik olarak beklentimiz var. O da Atatürk ilke, Cumhuriyet değerlerine sahip tüm meslektaşlarımıza kapımız açık.
Evet.
Arkadaşlarımızın inançları, siyasi fikirleri bunlar bizim renk ve güzellik olarak, biz olarak kabul edip bu alanda da arkadaşlarımızı hepsini kucaklıyoruz. Yani biz aslında bir mozeyiz. Yani Türkiye'nin mozeyiz. O yüzden de grubumuz her türlü perspektife açık.
Açık diyorsunuz.
Sadece mesleğimizi düşünmek istiyoruz.
Hali hazırda...
Çünkü çok zor durumda.
Hali hazırda mevcut başkan kim İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda?
İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda mevcut başkan şu anda Yahya Arıkan. Bugün itibariyle artık göreve bir daha aday olamıyor. 27 senelik görevi kanunen sonlanıyor.
Ne? Pardon pardon. Kaç sene dediniz Yahya Arıkan başkan?
27 yıl.
27 senedir hiç kesintisiz mi var? İşte peki, burada da tek adam varmış ya.
Oda kurulduğundan beri oda başkanı. Evet.
Maşallah. Tabii gerçi delegeler seçtiği için diyecek sözümüz yok ama 27 senelik başkan hani kendisi bari sıkılıp bırakmamış, devam etmiş. Şimdi artık o bitiyor öyle mi? Bitsin artık ya.
Kendisi genelde devam etmek arzusunda ama ve kendisi tek adamlığı hala bırakmak istemiyor. Maalesef Türkiye'nin en büyük makus talihsizliği herhalde bu.
Galiba.
Genel herkes gitmeyi bilmiyor.
Değil mi?
Keşke giderken Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi herkes kalktı kendisi bekleyerek değil, kendi isteğiyle gitsin. Ben bu anlamda Amerika'daki Obama'yı gerçekten çok takdirle karşıladım şahsen. Şahsın olarak sevmeyebilirsiniz ama.
Gerçi o da anayasal zorunluluk gereği gidiyor. Kendi isteğiyle değil. Çünkü evet. İki dönemdir en fazla.
En azından söylemlerinde de bir daha kalmak gibi niyeti olmadığını söylemesi bile güzel.
Anladım.
Bu bile insanı rahatlatıyor. Demokrasi dediğimiz biz her şeyin aynı çizgide düz olmaması ve yapılacak her şeyi de ülke ve mesleğimiz için yapmak istiyoruz.
Anladım. Çok kısa olarak şunu da soracağım Turgay Bey. Seçilirseniz eğer İstanbul Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'na seçilirseniz en büyük sorunuz nedir? Hangisini ilk olarak çözmek için harekete geçeceksiniz?
Meslektaşlarımızın en büyük sorunu tahsilat sorunudur.
Tahsilat.
Tahsilatlarını ve yeni iş alanları yaratmak üzerine yoğunlaşacağız. Ve gençlerimiz şu anda büyük bir hayal kırıklığıyla içindeler. Onlara yeni bir iş imkanı yaratamadıktan sonra bu söylediğimiz her şey hayaldir.
Anladım.
Ve bunu da kamuya hizmetle, kamudan beklenti içindeyiz. Bu da en büyük tercihimiz. Kavga etmeden bir mesleğin geleceğine en büyük katkı sunacak olan meslektaşlarımızı kucaklamak istiyoruz.
İnşallah öyle olur. Hem size hem de seçime giren diğer adaylara başarılar diliyoruz. Turgay Kanarya çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben de sizin nezdinizde RSFM'e çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz
için. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Başka bir radyodaydı galiba, böyle muhasebecilere takılayım dedim. Hani böyle bir şey vardır ya iş adamlarında veya hani KOBİ'lerde filan. Abi işte muhasebeciye ver o uydurur kılıfına filan derler. Hani ya ver muhasebeci uydursun kılıfına filan. Bazı muhasebeciler kızmıştı ya, işte biz böyle kılıfına uyduran adam mıyız falan filan diye. Ama bu söylenir iş dünyasında. Kılıfına uydurmak derken hemen yanlış tarafından alıyorlar. Yasal kılıfına uyduruyorsun. Öyle değil mi? Yasa dışı bir şey değil ki bu. Yasal olarak, yani neyse gereği yasal olarak onu yaparlar. Muhasebecilerin bu anlamda görevi önemlidir efendim. Saatlerimiz 8.30'a geldi. 8.30'da RSFM, mikrofonları RSFM haber merkezine bırakacağım. Bize belki spordaki gelişmeleri aktarırlar, belki siyasetteki gelişmeleri aktarırlar. Esra Duygu Mahanoğlu buraya gelecek RSFM haber merkezi adına. Biz ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, RSFM Haber Merkezi'nden son gelişmeleri aldık. Saatlerimiz 8.39'u gösteriyor canlı yayında. Burası Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Ya ihtiyaçtan ikinci el denizaltı var. Almak ister misiniz sevgili? Ya düşünebiliyor musunuz? Bir yere gittiniz diyelim. Böyle mesela herkes İstanbul trafiğinden muzdarip değil mi? Zengin olmak böyle bir şey işte. Reza Zarrab'ın denizaltısından bahsediyorum. Fotoğrafları var ya. 1,5 milyon dolar değerinde denizaltısı varmış adamın. Böyle girip denizin altında geziyor. Düşünsene. Mesela bir yerde davet var, gidiyorsun. Trafik var tabii. 3,5 saat sürmüş. Herkes perişan. Herkes birbirine sorar ya böyle. Abi nereden geldin? Birinci köprüden mi geldin? Ha öbürü değil. İşte ikinci ben şeyi kullandım filan. Siz nasıl geldiniz? Metrobüste geldim ben. Daha rahat oldu. Trafik yok. Öbür arkadaş ne? Ya ben vapura bindim. Vapurla geldim. Sonra indiğim yerden taksiye bindim. Reza Zarrab da orada diyelim. Rıza abi sen nasıl geldin? Ya ben denizaltıyla geldim. Ayrıcalığa bak, ayrıcalığa bak. Şimdi iş adamları arasında da, iş adamları arasında da böyle bir moda başlar mı dersiniz mesela? Denizaltı modası. Bir de hem suda hem karada gidenleri var bunların. Hovercraft. Hem denizde gidiyor hem karada. Düşünsene. Ne güzel olur. Siz nasıl geldiniz? Hovercraft'ıma bindim. Siz helikopterle geldim. Siz denizaltıyla geldim. Murat Bey siz nasıl geldiniz? Vallahi ben sadece arabaya bindim o kadar ya. Başka bir şey yok. Karadan karadan. Biz fakir adamız. Böyle karayı kullanıyoruz. Şu sıralarda biraz havadan da bahsedelim sevgili dostlar. Uçağı olanlar da var tabii ama bir de uçağa bilet alıp kullananlar var. Onlar şimdi kuyruğa giriyorlar. Havalimanlarında bir laptop kontrolü krizi var. Gaziantep'te bulunan laptop düzenekli patlayıcı emniyeti alarma geçirmiş. Havalimanlarında laptopların yani dizüstü bilgisayarların açma kapama yapılarak kontrol edilmesi üzerine büyük kuyruklar oluşmaya başladı. Yani laptopun içine bomba konduğunu görünce polis havalimanlarındaki bütün dizüstü bilgisayarları tek tek kontrol etmeye başlamış. Havalimanlarında da büyük kuyruk oluşmuş. İsviçre'nin Basel kentinde Müslüman erkek öğrencilere kadın öğretmenlerinin elini sıkma zorunluluğu getirilmiş. Sıkma zorunluluğu. Yani zorla elini sıkacaksın. Sık bakayım çocuğum elini diye. Sıkmazsan 5000 frank cezası var ya.
Hakan vuruş
başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Ne yaptı Bogdanovic?
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla burası Türkiye devam ediyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, gün geçmiyor ki adliyelerden yeni bir gazeteci, yeni bir yorumcu, yeni bir siyasetçi yargılanmadan geçsin ya da bir biliyorsunuz hakaret davası. Türkiye'de eleştirinin adı hakaret oldu ya da darbe oldu. Şimdi yargılanan gazetecilerden bir tanesi de zaman zaman bu mikrofonlarda sesini duyduğunuz, bu mikrofonlardan sesini duyduğunuz başarılı gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun sevgili dostlar. Bakın yaptığı haber ne biliyor musunuz? Şimdi mesela siz bizi dinleyenler gazeteci olsanız, böyle bir haberle karşılaşsanız, bunun haber yapar mısınız, yapmaz mısınız? Nedir biliyor musunuz? Hakim ve savcılara bazı lüks konutların indirimli olarak satılması. Niye indirim? Vatandaşsan indirim yok. Hakim ve savcıysan hemen indirim yapıyorlar. Bunu haber yapmış Canan Coşkun. Hemen vay sen misin yapan. mahkeme yolları gözüktü. Canan Coşkun şu anda telefon hattımızda. Canan Coşkun günaydın.
Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Ya şu haberi bize bir anlatır mısın? Bu binalar nerededir? Lüks konutlar nerededir? Kaç paradan kaça inmiş? Yüzde kaç indirim? Kim bunlar? Sana niye dava açtılar? Rica ediyorum.
Şöyle, Emlak Konut'un Başakşehir'de Adalet Bakanlığı mensuplarına ayırdığı 750 adet konuttan bahsediyoruz. Ve evet. Bu konutlardan konutların birçoğu aslında AKP de yanlısı, o dönem Yargıda Birlik Platformu'ydu, sonra Yargıda Birlik Derneği oldu. Bu dernek üyesi hakimin savcılara satıldığını da tespit ettik ve yaklaşık 100 bin TL'yi varan rakamlar vardı ortada. Bu da haliyle...
Yani indirim mi 100 bin lira?
Evet, sitede yazan, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın internet sitesinde yazan satışlar üzerinden değil, daha da fazla, yani 100 bine varan, 100 bin TL'ye varan indirimler bulmuş. 100 bin lira da şu dönemde orta delikli bir aile için bir ev parasının yarısı demek.
Neredeyse, tabii ki. Için, tabii ki.
Evet, benim için haber değeri taşıyan bir durumdu. Bunu haberleştirdim ve peşinden hemen soruşturma başlatıldı.
Şubat ayında galiba yayınlandığı haber değil mi?
Evet, Şubat ayında.
Şubat ayında yayınlandı.
Evet, iki gün ard arda yayınlandı. Birinci gün haberine hemen soruşturma başlatıldı ama ikinci gün haberine mesela takipsizlik kararı verildi. Yani onunla ilgili herhangi bir şey olmadı. Ve savcı hazırladığı iddianamede aslında Türk Ceza Kanunu'nda pek de böyle şey olmayan bir şey kullanmış. Zincirleme suç yerine mesela 10 kere ayrı ayrı cezalandırma istemiş ve şikayetçi olmayan hakim ve savcılara da iddianame ekleyerek istenilen ceza miktarını daha da yükseltme yoluna gitmiş. Bu yüzden aslında 23 lira varan bir hapis istemi var iddianamede.
Yani haber doğru değil mi Canan Coşkun? Haber doğru, haberin arkasındasın.
Yani, tabii ki, haberin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Halit Salihoğlu bir açıklama yayınladı. Açıklamada onun da bu şekilde bir indirimde ev satışı durumu vardı ve bizim yazdığımız rakamı doğruladı. Ama neden bu şekilde bir indirim yapıldığını açıklamak yerine işte şu kadar şu kadar krediyle aldım, şu kadar şu kadar vadeyle ödeyeceğim gibi bir açıklama yaptı. Yani biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz neden indirim yapıldığını aslında ele alıyoruz.
Evet, madem hukuk önünde herkes eşittir, o zaman hukuk önünde hakim ve savcılar da eşit olsun. Bir şeyin fiyatı neyse aynı fiyattan satılsın değil mi? Ya da indirim mümkünse, indirim yapılabiliyorsa sevgili Canan, o zaman vatandaşa da yapılsın o indirim.
Şöyle, aslında hakim ve savcılar için bence durum daha da değişik. Çünkü hakim ve savcılar kamu adına karar veren insanlar olduğu için bu durum onların verdiği kararlara yansır mı? Tarafsızlıklarını düşürür mü? Bu etik bir durum değil aslında.
Tabii ki.
Bu yüzden aslında hayır, indirim yapılmamalı. Çünkü siz de önemli kararlar veriyorsunuz.
Evet, doğru. Yarın öbür gün mesela şöyle somutlaştırarak anlatalım Canan Coşkun. Yarın öbür gün o hakimin karşısına o indirimi yapan şirketin yetkilisi çıksa o hakim nasıl karar verecek, öyle değil mi?
Evet, bu da başka bir şey tarafı için.
Gerçekten acaba çok önemli. Gerçekten Türkiye'de hukukun geldiği noktayı da gösteriyor ve hemen de dava açmaya hazırlar böyle bir şeyde. Canan Coşkun, evet. Geçmiş olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Desteğimiz seninledir.
Sağ olun, teşekkürler, iyi yayınlar.
Hemen ayağına basınca gördüğünüz gibi ayağa kalkıveriyorlar. Halbuki ne kadar önemli. Adaletin tarafsız ve bağımsız olması ilkesi çok çok önemli. Sana indirim yapıyorlar. Yarın öbür gün o indirim yapan şirketin yetkilisi o hakimin karşısına çıkarsa o hakim nasıl karar verecek? Tabii kimsenin günahını almak istemiyorum. Belki de çok düzgün, doğru ve öyle olduğuna da yüce yargına inanıyorum. Ama ya bir kişi bile aklına böyle bir soru işareti gelirse ne olacak? Algı da çok önemli değil mi? Kararlarda tamamen tarafsız ve bağımsız olabilir yüce yargı. Öyle olduğunu da düşünüyoruz. Ama bakın, akıllara gelebilir. Akıllara gelmesi bile kötü. Öyle değil mi? Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Avrupa Birliği ile vizesiz bir anlaşmamız olabilecek mi, olamayacak mı? Biz Haziran ayında hani sadece pasaportla, vize almadan Avrupa Birliği'ne girebilecektik. Ne oldu? Giremeyeceğimiz ortaya çıktı. Avrupa Birliği'ne sürekli posta koymalar, Avrupa Birliği'ne sürekli res çekmeler. Avrupa Birliği de tabii sanki çok umurunda mülteci anlaşmasıyla ilgili olarak diyor ki, kardeşim şu terörle mücadele yasasını düzelt. Şu imar yasasını düzelt. Her şeyi terörün içine sokuyorsun. Hükümeti eleştirenlere bile terörist diyorsun. Böyle bir terör yasası olmaz diyor Avrupa Birliği sana. Sen de diyorsun ki hayır, ben bunu değiştirmeyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanı'na kulak verelim.
Bu görüşmelerde netice alındı, alındı, alınmadığı takdirde kusura bakmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosundan geri kabul anlaşmasına yönelik karar yasa çıkmaz. Çünkü bize ikide bir kriter dayatmasınlar.
Evet, sürekli bize kriter dayatmasınlar diyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgili dostlar. Sayın Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu arasında ki ayrılık, Davutoğlu'na biliyorsunuz istemedi Sayın Cumhurbaşkanı, siyasi etik, mal beyanı, imar düzenlemesi konularıyla ilgili olarak. Bunlar pek siyasetçilerin hoşuna gitmiyor. Şeffaflık paketi çıkmıştı. Daha doğrusu çıkarılacaktı Davutoğlu döneminde, şeffaflık paketi. O şeffaflık paketine Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızdı. Acaba neden kızdı? O şeffaflık paketinde sevgili dostlar ne vardı biliyor musunuz? Partilerin il ve ilçe teşkilat başkanlarına mal beyanı vardı. Erdoğan buna kızdı, dedi ki siyaset yapacak adam bulamazsınız, bunu çıkartmayın dedi. Başka ne vardı? İmar düzenlemeleri vardı. İmar düzenlemesine de çok kızdı Sayın Erdoğan. Ve niye bana sormuyorsunuz dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu arasındaki ipler orada kopmaya başladı. İnşaatçılar mektup yazdılar. İnşaatçılar mektup yazdılar. Ali Babacan'a mektup gönderdiler. Bakın, Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki iplerin kopma noktasında kimse bunu konuşmuyor. Şeffaflık paketi çok önemli. Erdoğan bütün AK Partilileri saraya çağırdı ve tek tek anlattı. Dedi ki bunlar olmaz. İmar yasası, şeffaflık paketi, mal beyanı, bunları geçirmeyin sakın dedi. Şimdi ben söylüyorum buradan. Evet, Ankara'da başka neler oluyor sevgili dostlar? Ankara'ya bağlanalım. Hüseyin Özay'la konuşacağız. Sırada Ankara paketimiz var.
Siyaset bilmediği belli ama hesap da
bilmediğim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var. Ankara'da ne var?
Taraf gazetesi Ankara temsilcisi Hüseyin Özay canlı yayında telefon attığımızda. Hüseyin Özay, günaydın, hoş geldin.
İyi yayınlar Murat'cığım, size de günaydınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Şeffaflık paketinin de çok önemli olduğunu söyledim ben. Bilmem katılır mısın Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki ayrılık konusunda? Buna bir ilave yapmak ister misin?
Evet, şeffaflık paketi Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasındaki pürüzlerden sadece bir tanesi.
Evet.
Sevgili Murat. Yani koalisyon hükümeti olsaydı ancak bu kadar herhalde tezat bir karşı karşıya kalma durumu gerçekleşebilirdi. Aynı hükümet, aynı partiden ve aynı çalışma arkadaşlarının nasıl karşı karşıya kaldığını son bir yıllık dönemde çok bariz bir şekilde gördük.
Evet.
Bu şeffaflık paketi bunlardan bir tanesi. Bunun dışında dış politikadan tutun da atamalara kadar birçok konu var. Örneğin bugün Sayın Başbakanlık koltuğuna oturan Binali Yıldırım, kabinenin gölge başbakanıydı. Ve onun çevresinde şekillenmiş ayrıca bir faaliyet gösteren başbakanlık ve bakanlık müessesesi vardı. Sayın Davutoğlu resmi başbakan, gölge başbakan da Binali Yıldırım. Aslında yeni tablo bir ölçüde gölge başbakanlık müessesesinin ortadan kaldırılmasını sağladı. Bu anlamda olumlu bir gelişme olarak da görülebilir. Diğer taraftan işte saydığımız gibi atamalar. Birçok atama Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasındaki kriz nedeniyle, gerilim nedeniyle gerçekleştirilemiyordu.
Değil mi?
Yeni süreçlerin hepsini, bunların hepsini hızlı bir şekilde devam ettiğini ya da gerçekleştiğini göreceğiz.
Ama yeni hükümetin asıl görevi herhalde başkanlık sistemini getirmek değil mi? Zaten hükümet gazeteleri de böyle başlıklar attılar. Misyon başkanlık diye. Yani hükümetin kurulma amacı başkanlığı getirmek aslında.
Sevgili Murat, şu anda zaten fiili olarak bir başkanlık sistemi hayatta geçirilmiş durumda.
Fiili olarak ama bak, yasal olarak değil.
Fiili
Hüseyin.
Olarak. Evet.
Evet.
Fiili olarak. Yasal olarak değil. Zaten anayasanın değişmesinden tutun da birçok düzenleme yapılması lazım. Sadece anayasanın değişmesi de yetmiyor. Çerçeve evet. düzenlemeler yapılması gerekiyor, yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Kurumların buna adapte edilmesi gerekiyor. Yönetmelikten tutun da anayasaya kadar birçok düzenleme yapılması lazım. Bu yani sadece referandumu götürsek, yani başkanlık sistemini geçiyor musunuz? Evet geçiyoruz oyu. Çıksa dahi bu hadi ince gerçekleşecek bir şey değil. Ancak şu anda Türkiye partili bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle idare edilmektedir. Bu anayasaya uygun mu değil mi? Artık onu da bizi dinleyenlerin takdirine bırakıyorum.
Evet. 17 Aralık için bir yeniden davanın yeniden açılması için de bir başvuru var. 17 Aralık iddianamesinin Amerika'daki Zarrab'ın dosyasına deli olarak girmesi üzerine CHP'li İlhan Cihaner davanın yeniden açılması için başvuruda bulundu. Bugünkü Taraf gazetesinde birinci sayfasında bu haber var. Ne diyorsun Hüseyin, bu dava Türkiye'de yeniden açılır mı sence?
Açılmaz. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Milletvekili İlhan Cihaner muhtemelen casus, vatan haini, her türlü şeyle suçlanacaktır ama 17 Aralık'ın Amerika'da şu anda yargılanan ya da yargılanacak olan 91 kişi hiçbir şekilde suç isnat edemezsiniz. Sevgili Murat, Amerika'da aslında açılması, bizler gazeteciyiz yıllarda bir şekilde, yani bu yolsuzluk, usulsüzlük iddialarını da gündeme taşıyoruz, haberleştiriyoruz. İlk defa 17 ve 25 Aralık sürecinde sizler, bizler, yani bu işi yürüten, tabii ki onların da suçları vardır. Yani tamamen %100 kimse haklı olamaz. Yani savcı ve polis düzeyindeki insanlar için söylüyorum.
Evet.
Fakat ilk defa bir yolsuzluk operasyonu darbe girişimi olarak nitelendirildi.
Değil mi?
Ve bizler o Zafer Çağlayan, Süleyman Aslan serbest bırakıldıktan sonra yargılandık, cezalar aldık. Gazeteciler olarak. Diğer tarafta bakıyorsunuz, o operasyonu gerçekleştirilen polislerin hepsi içeride.
Yani normal bir ülkede, sevgili Hüseyin, normal bir ülkede yolsuzluk ve rüşvet iddiası olduğu zaman herkes aynı safta olur değil mi? Herkes tabii der ki ya bu aydınlansın, böyle bir iddia var, bu milletin parasıdır, Halkbank milletin bankasıdır. Herkes aynı safta olması gerekirken yolsuzluk ve rüşvet iddiasında bile insanlar hükümet yanlısı, hükümet karşıtı, darbeci marbeci olarak diye sınıflara ayrıldı Hüseyin, ya bu değil mi? Ne garip bir memleket oldu burası.
Çok, o kadar garip bir şey ki düşünün, önceden Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yeğeni Murat Demirel, kardeşleri diğer taraftan Yahya Demirel'ler falan, hepsi de ceza aldı. Murat Demirel hapse atıldı.
Değil mi?
O dönemde sizler bizler hepimiz de bu Ege Bank dosyalarını, Ege Bank yolsuzluklarını yazdık.
Evet ve kimse darbeci demedi. Bravo, çok güzel hatırlattın
kimse
bunu.
Kimse darbeci demedi, kimse de casus demedi, kimse de vatan haini demedi. Ya biz kamu görevi yapıyoruz.
Aynen
yani,
öyle.
Tabii ki hata yapabiliriz. Eksiklerimiz olabilir. Biz kamu soruşturmasını dile getiriyoruz.
Ve rahmetli kamu, Süleyman Demirel de benim kardeşimdir filan demedi. Tuttu, yargılansın dedi, alsın cezayı dedi. Halk da bu ayrımı gördü. Süleyman Demirel'i tekrar seçti değil mi? Yani aradaki seçti. Farkı da ayırdı yani halk.
Sayın Süleyman Demirel'le hiçbir şekilde ilgisi yoktu bu
tabii,
işin. Belki
tabii.
de olsa dahi sonuçta yani bir o Cumhurbaşkanı, yani bu ülkenin en büyük koltuğuna oturan bir kişinin yeğenini kardeşim bu ülke alıp hapishaneye atabildi.
Evet.
Yargıladı evet. Ve tek bir Allah'ın kulu da eleştirmedi. Ya bu adamlar, atanların hepsi darbecidir. Ne bileyim ya da vatan hainidir demedi. Bugün bakıyorsunuz en ufak eleştiri ya casus oluyorsunuz ya vatan haini oluyorsunuz.
Pekala.
Şimdi, ama çok çok kötü bir durum. Şimdi Amerika'da aynı dosyaların açılması bir Türk vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor.
Tabii tabii.
Keşke bu ülkemizde diyorum hepsi birden bir şekilde cezalarını alsalardı.
Son soru sevgili Hüseyin. Son soru sana. Şimdi Amerika'daki iddianamede de adı geçen bu bakanlar, bizde istifa ettirilen bakanlar biliyorsun. Acaba şu anda gönül rahatlığıyla Amerika'ya seyahat edebilirler mi sence?
Amerika'ya değil, yurt dışına çıkmaları artık riskli.
Öyle mi diyorsun? Gözaltına alınabilirler değil mi?
Amerika ile bağlantılı olan hukuk sistemi karşılıklı anlaşmalarla bir şekilde iadeleri zorunlu kılan birçok ülke var. Örneğin Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri de aynı şekilde. Artık Türkiye'den çıkmaları o kadar riskli hale geldi ki sevgili Murat, en ufak bir şekilde, yani kırmızı bültene dahi gerek yok, tutuklanmaları söz konusu olacak. Son bir de şeyi hatırlatmak istiyorum.
Lütfen.
İki tane iddianame çıktı. Birisi ön iddianame.
Hı hı.
Bu 30 Mart itibariyle yapılan iddianame. Son olarak kefalete itiraz eden iddianame. Asıl iddianame ortaya çıkmadı daha. Yani Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendirilen birçok bilgi belge daha bu dönemde saçılacak. Türkiye sürekli hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk şeylerle gündeme gelecek bu aslında.
Maalesef üzücü. Peki.
Maalesef.
Taraf gazetesinin başarılı Ankara temsilcisi Hüseyin Ozay anlattı bize canlı yayında. Hüseyin'cim çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olasın. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yani Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'a Glasnost ve Perestroika politikalarının da mimarıdır. Mihail Gorbaçov Batı'da çok sevilen bir isimdir. Ukrayna'ya 5 yıl süreyle giriş yasağı getirilmiş. Gorbaçov, Ukrayna'ya 5 yıl giriş yasağı. Saatlerimiz 9'a geldi sevgili dostlar. 9'da bir ara vereceğiz. Aradan sonra Burası Türkiye devam edecek. Kültür, sanat ve edebiyat köşemiz olacak. Orada da bağlantımız olacak. Doçent Doktor Burcu Pelvanoğlu. Osman Hamdi Bey'in tablosuyla ilgili konuşacağız kendisiyle. Burası Türkiye'den lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Değerli dinleyiciler, Ramazan geliyor. Ramazan pidesinin kilosu 6 liradan satılacakmış. Fırıncılar Federasyonu Ramazan pidesinin kilo fiyatını 6 lira olarak açıkladı. Pidenin kaç gramının kaç lira olacağını ise valilik ilan edecek. Vatandaşın pide gramajının kilo fiyatına uygun olup olmadığına özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Geçen yıl 350 gramdı. Gram oynamasın. Dikkat edin. Kilosu 6 lira olacak. Çin'de üretim yapan Apple ve Samsung'a üretim yapan Foxconn şirketinde 60 bin çalışanın işine son verildiği, bu kişilerin yerine robotların kullanılacağı açıklandı. Evet, robotlar çalışacakmış işçiler yerine. South China Morning Post gazetesine konuşan halkla ilişkiler sorumlusu, robotların devreye girmesiyle çalışan sayısının 110 binden 50 bine düştüğünü açıklamış. 110 binden 50 bine. 60 bin çalışana yol vermişler. Neden? Robotlar çalışıyor yerine. Yarın öbür gün bu bizim programları da robotlar sunacak ha. Vallahi programları robotlar. Düşünebilen ve yorum yapabilen robot daha üretilmedi ama düşünebilen ve yorum yapabilen robotlar üretilirse elektrikli otomobil gibi buraya oturtacaklar birisini, mikrofonda o konuşacak. Devam. Yunanlılar Aristo'nun mezarını bulmuş. Yunanistan'da Helenistik döneminin ünlü filozofu Aristo'nun mezar yeri tespit edilmiş. 20 yıl sürmüş araştırma.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor. Kültür, sanat, edebiyat.
Tabii Aristo'nun kim olduğunu da söylemek lazım. Yunanistan'da düşünceleri Platon yani Eflatun'la birlikte Batı uygarlığının temeli olarak kabul edilen iki büyük filozoftan birisidir Aristo. Ya da uzun adıyla Aristoteles. Mezarı Halkidiki yarımadasında Stagira bölgesinde bulunmuş. Tabii kesin olarak Aristo'ya ait olup olmadığı konusunda bilim adamları kesin bir açıklama yapamıyorlar ama güçlü emareler var demiş arkeologlar. İngiltere'deki Devonshire Üniversitesi Osmanlı ve Yakın Doğu Çalışmaları Direktörü Lord Herbert Smith. Osmanlı Devleti'nin çöküşünü neye bağlamış bilin bakalım. Patatese bağlamış ya. Patates, patates. Neden mi? Anlatalım. Patatesin içindeki patatin maddesi kas zayıflığına neden oluyormuş. Patatesin içinde böyle bir madde varmış ve kas zayıflığına neden oluyormuş. Hayret, ilginç. Avrupa'nın yayılış haritasıyla Osmanlı'nın, Avrupa'da patatesin yayılış haritasıyla Osmanlı'nın gerileme döneminin çok örtüştüğünü ortaya çıkarmış bu öğretim üyesi. Patates Avrupa kıtasında 1577'de üretilmeye başlamış. 1577'den önce patates yok. Bilinmiyor yani. 1577'den önce patates bilinmiyor. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesi ise 1578. Yani patatesin bulunmasıyla aynı döneme denk geliyor. Son olarak eklemiş bilim adamı Smith. Şüphem yok ki demiş. Patates tüketimini ortadan kaldırsa Türkler dünya sahnesinde yeniden büyük güç olurlar demiş. Ya üzgünüz, biz patatesten vazgeçemeyiz ya. Patates çok, her şeyini ben seviyorum patatesin, değil mi yani? Kızartması güzeldir, haşlaması güzeldir, yemeği güzeldir, sulu patates, kıymalı patates, İzmir köfte patates de olur, çok güzel olur, değil mi? Biraz da böyle salça gezdirirsin üzerine, oh, karabiberi de değirmende öğütürsün, yanına da beyaz pilav, afiyet olsun. Sonra denizaltıyla gezeriz Reza Zarrab'la aşağıda. Yarın bir sergi açılışı var. Unique İstanbul'da, Maslak'ta Art 350 işbirliğiyle. Sevgili dostlar, heykel sanatçısı Herbert Megan sergisi bu. Önemli bir sergi. Herbert Mehler'in sergisi. Unique İstanbul'da açılacak. Yarın yani cumartesi günü saat 17.30'da. Dünyaca ünlü yazar Erye Aydın'ın yeni kitabı çıktı. Yeni kitabının adı Hena, Michael, Derek ve Geri Kalanlarımız. Piramit Yayınlarından çıktı. Dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet ölümünün 53. yıl dönümünde Rusya'nın başkenti Moskova'da törenle anılacak. Konuyla ilgili Rus-Türk İş Adamları Birliği'nden Sputnik Haber Ajansı'na yapılan açıklamada şu bilgi verildi. Organizasyon Nazım Hikmet'i ölümünün 53. yılında anmayı hedefliyor. 3 Haziran 1963 sabahı Moskova'da hayatını kaybetmişti mavi gözlü dev Nazım Hikmet. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İKSV tarafından bu yıl 44.sü düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali 1 Haziran'da başlıyor. Yaşanan terör olaylarının bilet satışlarını etkilemediğini açıklamış festival direktörü Yeşim Gürer Oymak. Bu yıl 55.sü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Çakırcalı Efe'yi sanatseverlerle buluşturdu. Nerede? Bursa'da. Bursalılar gösterinin sonunda usta sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Çakırcalı Efe. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. İzmir Mizah Festivali başladı. Festival 29 Mayıs'a kadar İzmir Sanat Merkezi, Hava Gazı Fabrikası ve Kent Kütüphanesi'nde düzenlenecek ve görülebilecek. İzmir'de bir heykele, balyozlu saldırı var. İzmir'de AK Partililerin müstehcen olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği ahşap müzisyen heykeli saldırıya uğramış. Heykeli balyozla vurarak parçalayan Serdar K., gözaltına alınmış. Ya nedir bu heykel düşmanlığı sevgili dostlar? Bu heykel düşmanlığını ancak Afganistan'da Taliban yapıyor. Bir de Suriye'de IŞİD yapıyor. Ya başka dünyada yapan var mı? IŞİD ve Taliban'dan başka heykel düşmanlığı galiba bir de burada var. Ben başka görmedim. Sevgili dostlar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir müzayede düzenlendi. Osman Hamdi Bey'in bir tablosu, Yeşil Cami Önü adlı tablosu 13 milyon 509 bin liraya satıldı. Bakın yanlış duymadınız. 13 milyon 509 bin liraya satıldı. Herhalde müzayedeye gelenlerin bazıları denizaltı da kullanmış olabilir. Müzayedeye nasıl geldiniz? Vallahi işte şeyi kullandık. Siz nereden geldiniz? Vapur kullandık. Siz? Ben denizaltıyla geldim ya. ...13.509.000 liraya satılan ve Türkiye'de satılan en değerli sanat eseri rekorunu kırdı. Osman Hamdi Bey'in Yeşil Cami önü tablosu. Bir önceki rekor 5 milyon liraya satılan bir tabloydu ve yine Osman Hamdi Bey'e ait bir tabloydu. Hatırlayacaksınız o tabloyu. Kaplumbağa terbiyecisi. Kaplumbağa terbiyecisini görmek isteyenler Pera Müzesi'ne gidebilirler. Harikulade o tablo Pera Müzesi'nde boy göstermeye devam ediyor. Peki bir tabloya, bir sanat eserine bu kadar para verilebilir mi? Ya da bir tablo bu kadar para eder mi? Tabii ben sanat eksperi değilim, uzmanı değilim sevgili dostlar. Ama buna itiraz edenler de vardı. İtiraz edenler de öyle böyle birileri değil. Sanatçı kişiler, sanat tarihçisi olan kişiler. Örneğin Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Burcu Pelvanoğlu onlardan bir tanesi. Önemli yazılar yazdı ve bu duruma itiraz etti Sayın Burcu Pelvanoğlu. Şu anda canlı yayında da telefon attığımızda. Sayın hocam günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk Murat Bey.
Efendim 13 milyon 509 bin lira gerçekten önemli bir rakam. Şimdi şuna sevinmek de geliyor içimden. Hem çağdaş sanat eserlerine hem de çağdaş olmayan oryantalist eserlere veya normal klasik tablolara. Hı hı. Bu kadar para vermek, sanatın bu kadar değerlenmesi bir yandan da sevindirici. Ama siz başka açılardan itiraz ettiniz. Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Neye itiraz ediyorsunuz?
Tabii ki. Sanat ortamını bir bütün olarak düşünmek lazım. Sadece Osman Hamdi Kuşağı gibi değil, bugünün sanat ortamını da bu müzayedelerin içine katmak ve hepsini birlikte düşünmek lazım. İşin bir tarafına yüklenirseniz diğer taraflar hep aksak kalır. Bizde hep müzayedelere bir önem verilir ama sanat ortamını besleyecek hiçbir koleksiyoncumuz, hiçbir zenginliğimiz bu anlamda çıkmaz. 13 milyona itirazım bu yüzden. Hmm. Yoksa Osman Hamdi'nin resmi değerli bir resmi.
Anladım. Yani bütüncül bir gözle bakmak lazım. Ayırarak belli bir esere bu kadar, evet, para verince öbürleri öksüz kalıyor diyorsunuz.
Tabii ki yani siz buna belediyelerde dahil yani tüm kültüre bakışımız, bu toplumun kültüre bakışı olarak bütüncül bir şeyden bahsediyorum.
Anladım.
Siz bir sanatçıya atölye tedarik edemiyorsunuz. Memuriyetle sunuyorsunuz. Ömrünün sonunda resimlerini satabiliyor. Yani genç olup elbette satanlar var da, evet, hocalık yapmak zorunda kalanlardan bahsediyorum. Ondan sonra bir müzayedeye gidiyorsunuz, koleksiyonerim diyorsunuz, 13 milyon veriyorsunuz ama hiç yaşayan bir sanatçıyla tanışmamışsınız. Bu tür şeylere garip diyorum.
Doğrusu. Anladım dediğinizi. Tabii Türkiye'de sanata bakış açısı gördüğünüz, demin belediyelerden bahsettiniz. İzmir'de bir ahşap heykel birileri tarafından saldırılara kırıldı. Neymiş heykel? İşte bir kısmı çıplakmış, nüymüş. Yani heykelden bile rahatsız olan bir zihniyet varken
tabii.
Değil mi? Heykelden de özellikle Türkiye'de çok şey isteyen tipler var. Heykeli sevmiyoruz
heykel
biz.
Heykel hep şeydir. Suçludur bizim
değil
ülkede.
Değil mi? Hep suçludur.
İlk başta ona yüklenir hemen suç. Hemen o kırılır, atılır. Daha geçen gün Ankara'da bir İlhan Koman'ın heykeli de çalındı.
Çalındı. Doğru. İyi söylediniz, iyi hatırlattınız. İlhan Koman heykeli çalındı sevgili dinleyiciler.
Dünya çapında bir sanatçı bu arada.
Tabii ki. Peki Sayın Hocam Burcu Pelvanoğlu, çağdaş sanata biraz değinelim. Türkiye'de çağdaş sanatta da hakikaten büyük bir gelişme var. Hem sanat evleri, sergi salonları bu konuda açılıyor. Hı-hı. Hem contemporary'nin başarısı. Siz de zaman zaman yazılarınızı takip ediyorum. Çeşitli kültür sanat gazetelerinde ve internet sitelerinde de yazılarınızı. Çağdaş sanatın gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de?
Çağdaş sanat aslında duraklama devresine girdi diyebiliriz.
Öyle mi?
Şu açıdan, entelektüel ortam açısından en verimli olduğu zaman çok kolektif bir üretimin sürdüğü, gerçekten çok heyecanlı sergilerin yapıldığı, tartışmaların sürdüğü 90'lı yıllardı.
Evet.
O ivme 2000'lerin ortasına kadar devam etti. Avrupa'daki 2008 sonrası kriz bizim yeni koleksiyoncuyu biraz palazlandırdı. Ama içerik açısından baktığımızda tercih edilen çok dekoratif bir sanat. Güçlü, vurucu işler daha gölgede kalmaya başladı. Bugün galerilere şöyle bir baktığımızda hemen hemen hepsinde aynı tarzlar sergileniyor. Bir foto gerçekçi resim, bir neon yerleştirme, bir Balkanlar usulü fotoğraf. Hepsinden kim bunlar alınıyor nasıl olsa diye hepsinden karışık.
Ne olmalı Sayın Pelvanoğlu?
Sanatın dünyamızı iyi hissettirecek, değiştirecek, çok abartılı, çok kötü bir zamanda yaşıyoruz ama dünyamızı, yani kendimizi iyi hissettirecek, muhalefet yapabilecek bir gücü var. O gücü görmüyoruz biz artık.
Anladım. Yani biraz daha toplumsal damarlara dokunan, daha gündeme en azından biraz yaklaşabilen eserler, sanat eserleri olmalı diyorsunuz. Biyenerlerde bu yapılıyor ama Burcu Hanım, yani biyenerlerde bu oluyor. Ben görüyorum biyenerlerde. Bütün biyenerleri gezen bir insanım ben. Hayır, tek bir biyenerden, İstanbul'dan bahsetmiyorum. Hı-hı. Ben bütün biyenerleri geziyorum. Bir gazeteci ve kültür sanat yazıları yazan, hı-hı, birisi olarak. Sadece İstanbul Biyeneri de değil, Sinop Biyeneri, Çanakkale Biyeneri, İstanbul Biyeneri. Biyenerler bunu yapabiliyor ama dediğiniz gibi çağdaş sanatlarda çok göremiyorum. Ben de göremiyorum. Dediğiniz doğru.
Yani bir gerçek sanat profilini bienallerde görüyoruz. Galerilerdeki temsil onunla örtüşmüyor.
Evet, pekala. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Burcu Pelivanoğlu. Çok çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Sağ olun efendim. Besteci ve piyanist Fazıl Say, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına bugün İstanbul'da bir konser verecek. Team Show Center'da olacak bu konser saat 20.30'da. Sevgili dostlar, burs projeleri kapsamında öğrencilerin eğitiminde kullanılacakmış elde edilen gelir. Göbekli Tepe çok önemli bir yer sevgili dostlar. Uzun yıllar Göbekli Tepe kazılarını yürüten Profesör Doktor Klaus Schmidt'in çalışma arkadaşı ve eşi arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, Göbekli Tepe arşivinde çalışma yapılmasına yetkililer tarafından engel çıkarıldığını söylemiş. Kültür Servisi internet sitesinin yayınladığı haber bu. Sevgili dostlar, aklıma Troya kazıları geldi birdenbire. Cannes Film Festivali ile ilgili de bir haber verelim. Türk yönetmen Rezan Yeşilbaş'ın ilk uzun metrajlı filmi Yatılı Okul 69. Cannes Film Festivali'nin ortak yapım platformuna seçilmiş. Rezan Yeşilbaş'ı tebrik ediyoruz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Yeşilçam filmlerinin efsane ismi Münir Özkul. Münir Özkul'un kızı Güner Özkul herhalde bu konuyla ilgili açıklama yapmaktan bıkmıştır. Ama sosyal medyadan sürekli dedikodu çıkartan vicdansızlar bıkmadı. Sağlık durumu ile ilgili şu Münir Özkul'un sağlık durumu ile ilgili lütfen artık dedikodu yapmaktan ne olur vazgeçin. Rica ediyoruz. Yılın basın fotoğrafı ödülü Aylan Bebeğin fotoğrafına verilmiş. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafı 2016 ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın Basın Fotoğrafı ödülü Aylan Bebek fotoğrafına verildi. Hepimizin yüreğini paramparça eden o fotoğraf. Tabii ama basın fotoğrafı olunca tabii ki böyle fotoğraflar seçiliyor. Yapacak bir şey yok. Benim de merakla beklediğim bir kitap piyasaya çıktı. Can Yayınları'ndan Hava Savaşı ve Edebiyat. W.G. Sebald'ın Hava Savaşı ve Edebiyat ile Kır Evinde İkamet adlı kitapları. Can Yayınları'ndan yayınlandı. Kitap Sebald'ın 1997'de Zürich Üniversitesi'nde verdiği derslerden bir kesiti yansıtıyor. Sevgili dostlar, ben de bu kitabı okumak için sabırsızlıkla bekliyorum. Ve bugün günlerden cuma sevgili dostlar, programı her cuma olduğu gibi bir şiirle bitireceğiz. Bugün yine kendi şiirlerimden bir tane okuyacağım. Benim şiir kitabımın adı, merak edenler için söyleyelim, Gölgesi Daha Büyük. Piyasada bulabilirsiniz. Bazı yayın evlerinde, kitap evlerinde kalmadı. İnternet üzerinden sipariş verebilirsiniz. Gölgesi Daha Büyük şiir kitabımın adı ve bugün de programı kapatırken Gölgesi Daha Büyük adlı şiir kitabımdan seçtiğim bir şiiri sizlere seslendireceğim. Şiirimin adı Korkunun Kokusu. Gönül otağımı aşkın yaylalarında kurdum. Korkunun kokusunu duydum ansızın. Uçurumu ev yapmış çiçeklerin, göçebe umutların akrabası oldum. Yalçın kayalardan aykırdım hayata. Kimseye duyuramadım. Umurumda olmadı dünya. Çünkü ben yalnızlığımla arkadaştım. Gökyüzüne değen dağlarda deliksiz uykular uyudum. Eflatun renkli bulutlara dokundum. Sarı çimenler ve düşümdeki kumsallarla sis bürümüş sıcak denizlere girdim. Uzaktaki adalara aldırmadım hiç. Şehre çıkan yollara sapmadım. Seni düşündüğüm her an korkunun kokusunu duydum. Evet, dilerim beğenmişsinizdir. Korkunun Kokusu adlı şiirimi sevgili dostlar. Her cuma biliyorsunuz 9-10-9.30 arasında 20 dakika kadar hem kültür sanat haberlerini veriyoruz, haftanın kültür sanat gelişmelerini ve aynı zamanda da programı bir şiirle kapatıyoruz sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Evet, bugün de ve bu hafta da programın sonuna geldik sevgili dostlar. Ses masasında oturan arkadaşım Onur Er. Onur Er, teşekkür ediyorum. Ve programın yapım ve yönetimine emeği geçen muhabir ve asistan arkadaşım Arda Acaröz. Onlar da programa büyük emek veriyorlar benimle beraber. Evet, böylece programımızı da kapatmış oluyoruz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bize kulak verdiğiniz için, bizle beraber yoldaşlık yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Pazartesi günü yeniden görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.